الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Evet arkadaşlar, en son geçen haftaki hadis-i şeriflerde ilk önce Ebu Hureyre radıyallahu anh'unun bize aktardığı hadis-i şerifi aldık. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem son teşehhüde oturduğunda selamdan önce dört şeyden Allah Azze ve Celle'ye sığınırdı. Değil mi? Bununla ilgili hadisi şerh etmiştik. Neydi onlar? Cehennemin azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden ve Mesih-i Deccal'in fitnesinden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapardı? Allah Azze ve Celle'ye sığınırdı. Bu duayı nerede yapardı demiştik? Son teşehhütte. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem son teşehhütte yapardı demiştik. Müslim'de gelen rivayette bunu bize açıkça beyan ediyordu. اِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدُ الْأَخِيرِ Sizden birisi teşehhütte, son teşehhütte teşehhütü bitirdikten sonra ne yapsın? Bu dört şeyden Allah Azze ve Celle'ye sığınsın. Ondan sonra ikinci hadis olarak da Ebu Bekir radıyallahu anh'unun Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bana namazımda okuyabileceğim bir dua öğret dediği ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de ona Allahümme inni zalemtu nefsi zulmen kethira ve la yegfiru'z-zunube illa ente faghfirli maghfiraten min indik verhamni inneke entel gafurur rahim duasını öğrettiğini, bu dua da aynı şekilde selamdan önce okunacak dualar arasında olduğunu ne yapmıştık? Geçen haftaki dersimizde hatırlatmıştık. Bugün de inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugün ele alacağımız ilk hadis-i şerif Vail bin Hucur radıyallahu anhu'nun aktardığı hadis-i şerif. Ve an Vail bin Hucur'in radıyallahu anhu kal Sallaytu ma'an nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem fekâne yusallimu an yeminihi Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh ve an şimalihi Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Ravahu Ebu Davud bi isnadin sahih. Vail ibn Hucur radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki, Nebi aleyhisselam ile birlikte namaz kıldım. Nebi aleyhisselatu vesselam ile birlikte namaz kıldım. Sağına selam verince Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh der. Soluna selam verince yine Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh derdi. Bu hadisi Ebu Davud sahih bir isnad ile rivayet etmiştir. Gördüğünüz üzere bu hadis-i şerifte namazın bitimini gösteren sağ ve sola selam verilmesiyle ilgili hadis-i şerif. Vail ibn Hucur radıyallahu anhu diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte namaz kıldım. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında cemaat oldum. Ona tabi oldum. Onunla birlikte kıldığım namazda diyor ki fekâne yusallimu an yeminihi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem fekâne yusallimu an yeminihi. Bunu daimen söylüyoruz. Kâne'den sonra eğer müzari bir fiil geliyor ise galiben ekseriyetle manasını katıyor cümleye. Burada da baktığımız zaman diyor ki kâne yusallimu an yeminihi. Sağ tarafına ne yapardı? Selam verirdi. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Burada diyoruz ki arkadaşlar ilim ehli buradaki sağa sola selam verilirken burada cemi sigasını kullanılmasıyla ilgili Esselamu aleykum. Sizin üzerinize selam olsun, selamet olsun. Allah'ın rahmeti ve bereketi sizin üzerinize olsun. İbaresiyle ilgili ilim ehli diyor ki burada bir cemaate hitap vardır. Yani cemaatte olana ne vardır? Allah Azze ve Celle'den o kimsenin selametini, cemaatin selametini, Allah'ın rahmetinin, bereketinin onların üzerinde olmasını ne vardır? Temenni etmek, dilemek vardır. Bir dua vardır. Bir grup ilim ehli de diyor ki burada diyor cemaate ve meleklere aynı şekilde biliyorsunuz melekler değil mi? İbadetin yapıldığı yerlerde, mescitlerde hazır bulunurlar. O yüzden namaz bitiminde sağa ve sola selam verdiğimiz zaman Allah Azze ve Celle'den cemaatin ve aynı zamanda meleklerin selamette olmalarını, selamette kalmalarını Allah Azze ve Celle'den temenni ediyoruz. Bu imam ile cemaat ile kılan kimse için anlaşılan bir durum. Yani toplu bir şekilde hitap var değil mi? Peki insan tek başına selam verdiği zaman, tek başına kıldığı namazda, evde mesela, kıldığı nafile namazlarda veyahut da diğer namazlarda, sağına soluna selam verdiğinde, Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh diyor. Değil mi? Peki buradaki cem sigasını kullanmasındaki hikmet, amaç ne olabilir? He, diyoruz ki her insanın sağında ve sonunda, değil mi, işlediği hayırları ve şerleri yazan ne var? İki tane melek var. İnsan tek başına da namaz kıldığı zaman, biraz önce ne dedik? İlim ehlinin açıkladığı hallerden bir tanesi de, durumlardan bir tanesi de buydu. Birinci görüşe göre neydi? Cemaate selam vardır. Onlar için selamet dileme vardır. İkinci görüşe göre hem cemaat hem de meleklere. Kişi yalnız başına da namaz kılsa, sürekli onunla birlikte olan, değil mi, sağında ve sonunda kişinin iyi veya kötü hallerini yazan melekler vardır. Kişi selam verdiği zaman tek başına da kılsa yine cem sigasını, çoğul sigasını kullanarak selam verir. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Ve rahmetullahi. Ondan sonra kişinin selametini, değil mi, meleklerin, cemaatin selametini istedikten sonra Allah Azze ve Celle'den, aynı zamanda onun rahmetini de ne yapıyoruz? İstiyoruz. Ve berekatuhu. Aynı zamanda Allah Azze ve Celle'den bereketini de o dua ettiğimiz kimseler için istiyoruz. Bereket içinde ne demiştik? Devamlı ve bol hayır. Bereketin manası neydi? Devamlı ve bol olan hayır. Bunu Allah Azze ve Celle'den temenni ediyor. Diyor ki hadisin devamında Vail İbni Hucur, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin selamını anlatırken, ve an şimalihi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sağ tarafına ne diye selam veriyor? Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Ve an şimalihi. Şimal ne demektir? Sol. Ve Allah Resulü sol tarafına da ne diye selam veriyor? Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Bu hadiste, bu rivayette bu şekliyle selam verdiği geliyor. Diyoruz ki bu hadis-i şeriften çıkarttığımız faydalara gelince, diyoruz ki iki tarafa selam vermenin meşru olduğuna delalet eden bir hadis-i şeriftir. Ve an yeminihi ve an şimalihi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hem sağına hem soluna ne yapardı? Selam verirdi. Demek ki iki tarafa selam vermenin meşru olduğuna delalet eden bir hadis-i şerif. İlim ehli iki tarafa selam vermenin daha faziletli, daha eftal olduğu üzerinde ittifak ettikten sonra tek tarafa selam vermek yeterli midir, yoksa yeterli değil midir konusunda ihtilaf etmişler. Yani hepsi diyor ki iki tarafa selam vermek en eftal, en faziletli olanı. Ama ilim ehlinin bu konuda ihtilafı var. Bazıları diyor ki tek tarafa da selam vermek nedir?
Yeterlidir.
O yüzden diyoruz ki ilim ehlinin ihtilaflı olarak gördüğü, bu ihtilafı bize aktardığı bir meseledir. Bazı ilim ehli diyor ki bunu yeterli olarak görmüyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifini dile getiriyor. Diyor ki sallu kema ra'aytumuni usalli. Beni namaz kılarken gördüğünüz hal üzerine ne yapın? Namaz kılın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin namazında selamını açıklayan hadis-i şeriflere dönüp baktığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sağına ve soluna selam verdiğini görüyoruz. O yüzden diyorlar ki selam ikisi, yani sağa ve sola verilmesi bir bütündür. Yani ikisini yaptığın zaman namazdan ne yapmış olursun?
Çıkmış
olursun. Tek tarafa selam vermek ile ne yapılmaz?
Namazdan
çıkılmaz diyorlar. Diğer alimler de tek tarafa selam vermek yeterlidir görüşünü söyleyen alimler de diyorlar ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den varid olan bir hadis-i şerifte Allah Resulü diyor ki tahliluha etteslim. Ondan çıkmak, helale ulaşmak. Çünkü tahrimi ne? Tekbir. Tekbirle birlikte namaz ne oluyor sana? Normal hayatta helal olan şeyler
haram oluyor.
Ne gibi?
Yeme içme
gibi.
Konuşma
gibi.
Evet.
Değil mi? Normal hayatta bazı helal olan şeyler sana haram oluyor. Ve tahliluha etteslim. Ve selamla da ne oluyor?
Haram olan şeyler sana tekrardan helal oluyor. Diyor ki burada ve tahliluha et teslim. Yani selamla ne olur diyor? Haram olan şeyler sana helal olur. Diyor ki burada iki tarafa sağa sola diye bir ayrım yapmıyor. Demek ki tek tarafa da selam vermek yeterlidir diyerek bu hadis-i şerifi delil getiren ilim ehli de ne diyor? Tek tarafa selam vermek de nedir? Yeterlidir. Ve üçüncü bir görüşe göre de ilim ehlinin bir kısmı da diyor ki eğer kıldığın namaz farz namaz ise iki tarafa selam vermek zorundasın. Eğer kıldığın namaz nafile bir namaz ise tek tarafa selam versen de ne yapılabilir? Olabilir. Bu şekliyle farz ile nafilenin arasını ayıran ilim ehlinin olduğunu da görüyoruz. Ayşe radıyallahu anha Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gece namazında tek tarafa selam verdiğini bize aktarıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kıldığı gece namazında tek tarafa selam vermesini nereye hamlediyorlar? Diyorlar ki nafile namazlarda tek tarafa selam verilebilir. Ama farz namazlarda nedir? İki tarafa da selam verilmesi gerekir. İlim ehli arasında bu şekliyle ihtilaflı olan bir mesele. Ve yine selamın hükmü ile ilgili ilim ehlinin ihtilafı olduğunu da görüyoruz. Yani sağa sola verilmesiyle ilgili ilim ehli ihtilaf ettiği gibi selamın hükmü ile de ne yapılmış? İhtilaf edilmiş. Selamın hükmünde de ilim ehli ihtilaf etmiş. Bakıyoruz Hanefiler diyorlar ki Esselamu lafzı vaciptir. Yani Esselamu'yu ne yapmak zorundasın? Söylemek zorundasın. Vacip. Ama diyorlar Aleykum Esselamu dedik ya vacip. Aleykum ve rahmetullahi diyorlar ki sünnet. Söylersen de olur. Söylemezsen de olur. Hanbelilere bakıyoruz. Diyorlar ki iki tarafa selam vermek farzdır. Yani namazın neylerinden? Rükünlerinden. İki tarafa da selam vermek zorundasın. Tek tarafa selam vermek yeterli değildir. Ancak diyorlar cenaze, şükür secdesi, tilavet secdesi gibi namazlarda tek selamla namazdan çıkılabilir diyorlar. Mesela cenaze namazında diyorlar tek tarafa selam verdiğin zaman, sağ tarafına selam verdiğin zaman yeterlidir. Bununla ilgili rivayetler var. Ve aynı zamanda diyorlar ki bu ibadetler mebniyetun alet takfif. Hafifletme üzerine bina edilmiştir. O yüzden diyorlar ki tek tarafa selam vermek de bu namazlarda nedir? Yeterlidir. Bu kimin? Hangi mezhebin görüşü? Hanbeli mezhebinin görüşü. Ve İmam Tahavi de ve başkaları da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den iki tarafa selam vermenin mütevatir olduğunu söylüyorlar. Yani bu görüşte ne var? Tevatür olduğunu iddia ediyorlar, söylüyorlar. Diyorlar ki sağa sola selam vermek namazın rükünlerindendir. Tek tarafa verdiğin zaman yeterli olmaz. Şafiler ile Malikilere dönüp baktığımız zaman onlar da biraz önce söylediğimiz hadis-i şerifi delil getiriyorlar. Ve tahliluha teslim. Namazın tahlili helalliği neydedir? Selamladır. O yüzden diyorlar ki burada selam lafzı müsenna olarak gelmemiş. O yüzden tek tarafa selam vermek de yeterlidir. Ama diyorlar ki burada Esselamu Aleykum deme mecburiyeti vardır. Yani bunun en azı Hanefilerdeki gibi Esselamu lafzı değil. Esselamu Aleykum en az nedir diyorlar bunun sınırı, miktarı. Esselamu Aleykum sağ tarafına dediğin zaman namazdan çıkmak için yeterlidir diyorlar. Ve yine dönüp baktığımız zaman Hanbeliler onların delil olarak getirdiği bu delile şu şekilde bir açıklama yapıyorlar. Diyorlar ki siz burada et teslim mi delil getiriyorsunuz ama buradaki elif lam lil ahd için getirilmiş diyor. Yani burada ne? Senin zihinde canlanan selam dediğin zaman ne? Sen selam dediğimiz zaman ne kastediyoruz? Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Değil mi? Normalde esselamu aleykum ve rahmetullahi ve hayatta. Diyorlar ki zihinde oluşan ne ise buradaki elif lam takısı diyor bu manayı içerir. Yani burada selam diyor ama sadece selam lafzı söylenmek kastedilmiyor. Zihinde olan anlaşılan selam vermekten kasıt ne ise buradaki diyor elif lam takısı onu içerir. O yüzden diyor ki bu size ne yapmaz delil? Olmaz. Yani Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi demeniz gerekir. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de fiiline sünnetine dönüp baktığımız zaman neyi görüyoruz? Allah Resulü Aleyhisselam sağa ve sola selam verdiğini görüyoruz. Bunu terk etmediğini görüyoruz. Buna devam ettiğini görüyoruz. O yüzden diyorlar ki sağa ve sola ne yapılması gerekir? Selam verilmesi bir bütündür. Yani sadece tek tarafa selam verdiğinizde yeterli olmaz. Ve yine arkadaşlar ilim ehlinin bu konuyla ilgili ihtilaf ettiği başka bir mesele de ne? Selamın sigası ile ilgili. Yani selam verilir iken hangi lafızlar kullanılması gerekiyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet olunan hadislere dönüp baktığımız zaman bize ulaşan en çok siga sağ tarafa Esselamu aleykum ve rahmetullah, sol tarafa Esselamu aleykum ve rahmetullah. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den varid olan en çok siga hangisiymiş? Sağ tarafa Esselamu aleykum ve rahmetullah, sol tarafa Esselamu aleykum ve rahmetullah. Bunun dışında bazı rivayetlerde sağ tarafa Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh, sol tarafa Esselamu aleykum ve rahmetullah rivayetleri geliyor yine Ebu Davud'da. Bu elimizdeki rivayetlere dönüp baktığımız zaman ve berekatuhu ziyadesinin hem sağ tarafa hem de sol tarafa verirken olduğu görünüyor. Yani Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh sağ tarafa diyoruz. Sol tarafa da Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Diyoruz ki bazı ilim ehli Ebu Davud'daki muteber olan tabaya dönüp bakıldığı zaman bu ve berekatuh ibaresinin bulunmadığını söylüyorlar. Ama diyoruz ki yani burada da Hafız İbni Hacer bu rivayeti burada getirmiş ve sahih olduğunu bize aktarmış. O yüzden ilim ehli diyor ki bazen de iki tarafa verilirken de ve berekatuhu lafzına bulabilir. Söylenmesinde bir beis yoktur. Ama asıl olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den çokça zikredilen, onun namazını bize aktaran hadislerin çoğunluğuna dönüp baktığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namazdan çıkacağı zaman sağ tarafına Esselamu aleykum ve rahmetullahi der. Sol tarafına da yine aynı lafızda Esselamu aleykum ve rahmetullahi dediğine olmuş. En çok varid olan siga bu. O yüzden bu yapılabilir. Zamanla da ahyanen de bazen de bu biraz önce saydığımız diğer sigalarda yapılmasında ne diyoruz? Bir beis yoktur. Çünkü onlarla ilgili de sahih rivayetler olduğunu ne yapıyoruz? Görmüş oluyoruz. Ve yine diyoruz ki selamda sağ ile başlamak ve sağa sola başın çevrilmesi sünnettir. Yani selamda sağ taraf ile başlamak ve aynı şekilde selam verdiğimiz esnada başın sağa selam verdiğimiz zaman sağ tarafa, sola selam verdiğimiz zaman da sol tarafa çevrilmesi nedir diyoruz arkadaşlar? Namazın sünnetlerindendir, vacip değildir. Yani bir insan başını ortada tutsa, Esselamu aleykum ve rahmetullah, Esselamu aleykum ve rahmetullah dese namazdan çıkmış olur mu? Çıkmış olur. Çünkü burada bu lafzı söylemek nedir diyoruz? Namazın rükünlerinden. Başı sağa veya sola çevirmek ne? Sünnet. Bununla ilgili Sahih Müslim'de geçen bir hadis-i şerifte şu şekilde geliyor. Diyor ki: "Vakat kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeltefitu hatta yura bi beyad khaddihi min veraihi." Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldığında selam verirken başını sağa sola çevirdiğinde arka taraftakiler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanağının beyazlığını ne yaparlardı? Görürlerdi. O yüzden sünnet olan ne diyoruz arkadaşlar? Başı şöyle hafiften çevirmek değil. Yani başınızı sağa veya sola çevirdiğiniz zaman şu yanağınızın beyazlığı ne olacak? Arkadaki olanlardan, cemaatten görünecek kadar sağa ve sola ne yapmanız gerekiyor? Dönmeniz gerekiyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne varmış? Bu şekliyle dönermiş. Yoksa bazı insanları görüyorsunuz. Kafasını şöyle hafiften sağa, hafiften sola çeviriyor. Diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti bu değil. Yani sağa sola döndüğümüz zaman bu yanağımızın beyazlığını arkadakiler görecek kadar o şekliyle ne yapmamız gerekiyor? Sağa sola dönmemiz gerekiyor. Ve yine bu hadisin şerhinde dönüp baktığımız zaman ilim ehli diyor ki namaz bittikten sonra, yani selam verdikten sonra, namazdan çıktıktan sonra yanındaki ile musafaha etmek, diyorlar ne Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin, ne sahabesinin, ne de ondan sonra gelenlerin sünnetinden değildir. Genelde bu adetin ülkemizde de başka yerlerde de uygulandığını görüyoruz değil mi? İnsanlar namaz bittiği zaman sağa sola selam verdiği zaman ne yapıyor? Hemen yanındakiyle tokalaşıyor, musafaha ediyor. Diyoruz ki ne Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde, ne sahabesinde, ne de tabiinde böyle bir sünnetin olduğunu, böyle bir uygulamanın olduğunu ne yapmıyoruz? Görmüyoruz. Burada da yeri gelmişken bunu bir fayda olarak ne yapalım? Hatırlatmış olalım. Bir sonraki hadis-i şerifimiz arkadaşlar, Mughira bin Şu'be radıyallahu anhunun bize aktardığı hadis-i şerif. وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَانَ يَقُولُ فِي دُبِرِ كُلِّ صَلَاتٍ مَكْتُوبَةٍ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد متفق عليه. Mughira bin Şu'be radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her farz namazından sonra şöyle söylüyordu. Allah'tan başka hak ilah yoktur. O tektir ve hiçbir ortağı yoktur. Mülk onundur. Hamd ona aittir. O her şeye kadirdir. Allah'ım senin verdiğine mani olacak, senin vermediğini de verecek, senin mani olduğuna da verecek yoktur. Varlıklı kimsenin malı senin katında hiçbir yarar sağlamaz. Zira her varlık sendendir. Bu hadis-i şerifte ne? Muttefakun aleyh. Yani Bukhari ve Müslim'de geçiyor. Bundan sonra ele alacağımız hadis-i şerifler arkadaşlar, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin selam verdikten sonra, farz namazlardan sonra, selam verdikten sonra yaptığı tesbihatı ile ilgili, yaptığı zikirlerle ilgili hadisi şerifler. Bu hadis-i şerifte, elimizde olan hadis-i şerifte Mughira bin Şu'be radıyallahu anhu, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu şekliyle namazda selam verdikten sonra bu zikri yaptığını bize ne yapıyor? Aktarıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem farz namazlardan sonra biraz önce dediğimiz gibi namazı bitirdikten sonra ne yapıyor? Allah Azze ve Celle'ye zikirler ile ne yapıyor? Yakınlaşmaya çalışıyor. Bunun da sebebi arkadaşlar, çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle kitabında bize bunu emrediyor. Ayet-i Kerime'de Nisa suresi 103. ayet-i Kerime'de Allah Azze ve Celle buyuruyor ki وَاِذَا قَضَيْتُمُ السَّلَاةَ namazı bitirdiğinizde فَذْكُرُ اللّٰهَ ne yapın Allah'ı? Zikredin. قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ ayaktayken, otururken ve yanları üzerinize yatmışken ne yapın? Namazı bitirdiğinizde Allah Azze ve Celle'yi zikredin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Allah Azze ve Celle'nin bu emrine uyarak namazları bitirdiğinde, farz namazları bitirdiğinde ne yapıyor? Allah Azze ve Celle'den aldığı vahiy ile öğrendiği zikirleri ne yapıyor? Yerine getirdiğini görüyoruz. Ayet-i Kerime'ye dönüp baktığımız zaman Allah Azze ve Celle bize ayakta otururken ve yanları üzerimize yatmışken Allah Azze ve Celle'yi zikretmemizi emrediyor. Ne zaman? وَاِذَا قَضَيْتُمُ السَّلَا namazı bitirdiğimizde. O yüzden diyoruz ki yani bunlar önemli olan zikirler. Neden? Çünkü Allah Azze ve Celle ayakta otururken ve yanları üzerine yatmışken diyor. Bir insan farz namazı kıldıktan sonra eğer mescitten çıkması gerekiyor ise, bir acelesi var ise ne yapabilir? Kalktığında, çıktığında, yolda yürürken bu zikirleri ne yapabilir? Yapabilir. Yapmasında bir beis var mıdır? Yoktur. Aynı şekliyle mescitte oturmaya devam etse farzdan sonra bu zikirleri yapmasında bir sıkıntı var mıdır? Diyoruz ki yoktur. Peki bir adam hasta olsa, farzı kıldıktan sonra uzanmak zorunda olsa, uzandığında bu zikirleri yerine getirebilir mi? Yerine getirebilir. Çünkü Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de değil mi? bunun böyle yapılmasını bize emrediyor. Diyor ki fezkuru, fezkurullahi, Allah'ı zikredin. Ne? Kıyamen ve ku'uden ve ala cunubikum. Ayaktayken, otururken ve yanlar üzerine yatmışken. Peki burada hangi zikirleri yapılacağımız ayet-i kerimede bize açıklanmış mı? Hayır. Diyoruz ki hayır. Mücmel bir şekilde Allah Azze ve Celle'yi zikretmemiz bize emrediliyor. Ama hangi zikirleri yapacağız? Orada nereye dönüyoruz arkadaşlar? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine görüyoruz. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti bize Kur'an-ı Kerim'i açıklıyor ve Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini ne yapıyor? Tefsir ediyor. Yani biz, eğer bizler bazı insanların dediği gibi, eğer sünnete itimat etmeyecek olsak, onu almayacak olsak, bu ayeti kerimeyi nasıl anlayacağız? Herkes kendi kafasına göre orada bir zikir söylemesi gerekiyor. Acaba hangimiz Allah Azze ve Celle'nin muradına göre hareket etmiş oluyoruz? Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahih sünnetine döndüğümüz zaman, oradaki uygulamanın nasıl yapılacağını ne yapıyoruz? Ulaşıyoruz. Bununla en ufak bir sıkıntı çekmiyoruz. Diyor ki kâne yekûlu. Sahabeler diyor ki kâne yekûlu. Biraz önce ne demiştik? Kâne'den sonra muzare fiil geliyorsa galiben, çoğu zaman ekseriyetle manasını katıyor. Kâne yekûlu fî duburi kullu salâtin. Her namazın sonunda. Burada arkadaşlar dubur kelimesi iki manaya geliyor. Bir şeyin sonu, yani kendisinden parçası olan bir şeyin sonu ve aynı zamanda bir şeyin akabinde. Burada namaz meselesini ele aldığımız zaman, burada namazın son kısmında, yani selamdan önce, namazın içinde, değil mi? Bu manaya da gelebilir. Ve aynı zamanda selamdan sonra, namaz bittikten sonra namazın akabinde manasında ne yapabilir? Bize verebilir. O yüzden diyoruz ki böyle durumlarda, yani iki ihtimalli olan durumlarda karineye bakıyoruz. Yani hangi manaya yakın olan bir karine var mı? Şimdi bu zikre bakıyoruz. Bu bir dua değil, değil mi? Allah Azze ve Celle'nin, yani Allah Azze ve Celle'ye övdüğümüz bir zikir. Mesela burada Allah Azze ve Celle'ye bir şeylerden sığınmıyoruz. Bir şeyleri Allah Azze ve Celle'den talep etmiyoruz. Burada ne var? Allah Azze ve Celle'ye olan bir övgü var. Bir zikir var. Biraz önceki ayeti kerimeye dönüp baktığımız zaman Allah Azze ve Celle bizden neyi istiyor?
Sığınmamızı.
Kendisini zikretmemizi istiyor, değil mi? Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Azze ve Celle'yi namazın son kısmında teşehhüde oturduğunda mı zikrediyor? Yoksa selam verdikten sonra mı zikirler örtülmüş? Ha, diyoruz ki Allah Resulü Aleyhisselam selam verdikten sonra Allah Azze ve Celle'yi ne yapıyor? Zikrediyor, ona hamd ediyor, onu övüyor. O zaman diyoruz ki bu hadis-i şerifte bize öğretilen zikir yeri ne zaman? Buradaki dubur kullu sala ne anlıyoruz? Namazın içinde mi yoksa selamdan sonra mı? Diyoruz ki buradan kasıt ne? Buradaki dubur kullu salahtan kasıt namazın sonunda değil. Namazda selam verdikten sonra namazın akabinde manasına geldiğini söylüyoruz. Diyor ki fi duburi kulli salatin mektubetin. Mektubetin ne demek arkadaşlar? Diyoruz ki burada mektube farz manasına geliyor. Peki bunu nereden çıkartıyoruz?
Ayetlerden.
Ayete kerimeye dönüp bakıyoruz. İnne salate kânet alel mu'minine kitaben mevkuda. Değil mi? Diyoruz ki inne salate, şüphesiz ki muhakkak ki namaz kânet alel mu'minine, müminlerin üzerine kitaben mevkuten, vakitli olarak yazılmış, farz kılınmış bir ibadettir. Başka ayet-i kerimeye bakıyoruz. Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumus siyamu. Kutibe yani furida, yani farz kılındı. Demek ki buradaki hadis-i şerifte de salatin, mektubetin ne? Farz namaz. Buradaki mektubeden kasıt ne? Farz namazlar. O zaman diyoruz ki öğle, ikindi, akşam, yatsı ve sabah namazının farzlarından sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği bu zikir La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir Allahümme la mani'a lima a'tayt ve la mu'tiye lima mena't ve la yenfa'u zel ceddi minkel cedd. Zikri farz namazlardan sonra ne yapılabilir? Yapılabilir. Bu zikir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği Buhari'de ve Müslim'de geçen bu hadis-i şerif. Farz namazlardan sonra bu zikir Allah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı ve sahabenin kâne yekûlu yani galiben ekseriyetle devamla terk etmediği bir sünneti olarak ne yapıyoruz? Görmüş, öğrenmiş oluyoruz. Ve yine burada diyoruz ki bir faide olarak da bu zikir sadece farz namazların akabinde olur. Nafile namazlardan sonra olmaz diyoruz. Neden? Salaten mektubeten diyor değil mi? He, çünkü farz namazların akabinde Allah Resulü bunu yaptığını rivayet bize ne yapıyor? Açıkça gösteriyor. Ve zikrin özelliğine dönüp baktığımız zaman, içeriğine baktığımız zaman arkadaşlar, başta neyle başlıyor? La ilahe illallah. Allah'tan başka ibadete layık hak ilah yoktur. Burada arkadaşlar hak ilah ibaresinin buraya da olması gerektiğini, bu mananın bu şekliyle kamil olduğunu, tam olduğunu ne yapıyoruz? Anlıyoruz. Birisi dese ki la ma'bude illallah. Dese ki la ilahe illallah'ın manası la ma'bude illallah. Doğru mu? La ma'bude ne demek? İbadet edilen yoktur illallah. Allah'tan başka. Bu kelime olarak, mana olarak doğru bir cümle mi?
Değil.
Neden?
Yani ibadet edilecek kimse yok diyor.
Ama vakaya dönüp baktığımız zaman Allah'tan başka ibadet edilen varlıklar var mı?
Var.
Değil mi? Allah'ın o zaman diyoruz ki La ilahe illallah'ın manasını açıklarken La ma'bude illallah manasına geliyor diyor ise bize birisi diyoruz ki hayır bu mana yeterli değil. Çünkü vakaya baktığımız zaman da Allah'tan başka ibadet edilen ilahlar var mı?
Var.
Diyoruz ki demek ki burada başka bir şey olması lazım. Biraz önce söyledik ya. La ma'bude hakkun illallah. Allah'tan başka hak ilah yoktur. Ve yine bakıyoruz. Bazıları da diyor ki bu la ilahe illallah açıklarken la mevcude illallah. Allah'tan başka mevcut olan bir varlık yoktur. Diyoruz ki hayır bu da la ilahe illallah'ın karşılığı değildir. Niye? Çünkü burada da ne var? Hulul ilancı var. Yani la mevcude, mevcut olan hiçbir şey yoktur. İllallah, yalnızca Allah vardır. O zaman Allah Azze ve Celle'nin mahlukatı da ne kapsamına girmiş oluyor? Haşa ve kelle, Allah'tan bir parça değil mi? Ondan bir parça manasına geliyor. Yani la mevcude, illallah denildiği zaman Allah'tan başka mevcut olan yoktur. O zaman bütün mevcut olan şeyler nedir? İlahtır, Allah'tır manasına geliyor. Diyoruz ki kesinlikle de bu açıklama la ilahe illallah'ın manası olarak ne yapılmaz? Kabul edilmez. Evet, la ilahe illallah vahdedi vücutçular ne diyorlar? Bu şekliyle açıklıyor. La mevcude illallah. Peki birisi diyorsa ki la ilahe mevcudun illallah. Bu mana doğru mu? La ilahe mevcudun illallah. Bu da doğru değildir. Neden? Çünkü mevcut olan ilahlar var. Ama bu mevcut olan ilahların hak olanları var. Bir de neyi var? Batıl olanları var. O yüzden biz buraya hak kelimesini yani ibadete layık olan, hak eden ilah bir tanedir. O da Allah Azze ve Celle'dir demediğimiz sürece La ilahe illallah'ın manası hakikatiyle ne olmuyor arkadaşlar? Anlaşılmış olmuyor. O yüzden biraz önceki söylediğimiz lafızlar ile La ilahe illallah'ı tefsir etmeye çalışan, anlamaya çalışan insanların genelde hep uluhiyet ile ilgili meselelerde ne yaptıklarını görüyoruz? Hata ettiklerini, şirke düştüklerini görmüş oluyoruz. Ve yine ayet-i kerimeye dönüp baktığımız zaman La ted'u ma'allahi ilahen ahar. Allah'tan başka İlahına yapma, ibadet etme, yalvarma. Demek ki Kur'an-ı Kerim'de de Allah Azze ve Celle kendisinden başka ibadet edilen varlıkları ne olarak isimlendiriyor? İlah olarak isimlendiriyor ama bunlar ne? Batıl olan ilahlar. Hak olan ilah, ibadeti hak eden ilahlar değil. O yüzden diyoruz ki burada la ilahe illallah'ın manasını algılamak, anlamak istiyor isek diyoruz ki la ilahe hakkun illallah. Allah'tan başka hak ilah yoktur. Onun dışında ilah olarak isimlendirilen bütün bu vasıfla, ilahlık vasfı verilen şeyler batıl olan ilahlardır. Vahdehu la şerike leh. Buradaki vahdehu kelimesi arkadaşlar illallah dediğimiz, ispat ettiğimiz şeyi tekit olarak geliyor. Yani la ilahe illallah vahdehu. Yani bir tek, tek olan o ilahtır. Ondan başka ilah, hak ilah yoktur. La şerike lehu. Burada da nefyettiğimiz şeye tekit var. La şerike lehu. Onun hiçbir ortağı da yoktur. Bir, la ilahe illallah'ın başında ne dedik? La ilahe. Hiçbir ilah yoktur. La şerike lehu. Onun neyi? Tekidi. Yani onun hiçbir ortağı yoktur. İllallah. Yani ibadet edilecek hak ilah yalnızca Allah Azze ve Celle'dir. Vahdehu. Tek başına ibadete layık olan da odur. Yani biraz önce söylediğimiz la ilahe illallah ibaresini vahdehu la şerike le sözü ne yapıyor? Tamamlıyor. Lehul mulku ve lehul hamdu ve hu ala kulli şeyin kadir. Lehul mulku. Mülk onundur. Ve lehul hamdu. Hamd ancak ona aittir. Diyoruz ki buradaki mülk ibaresini açıyoruz. Diyoruz ki lehul mulku, mülk onundur. Yani sahibi olan odur. Ve aynı zamanda nedir? O mülk üzerinde tasarruf etme hakkına sahiptir. Dilediği gibi ne yapar o mülkünü? Tasarruf eder. Bazı mahlukatında, Allah Azze ve Celle'nin mahlukatına bakın. Bazı şeylere malik olan vardır, sahibidir. Ama onun üzerinde tasarruf etme yetkisi yoktur. Bazıları da bir şeyin üzerinde tasarruf etki yetkisi vardır. Ama ona bütünüyle malik değildir. Ama diyoruz ki Allah Azze ve Celle mülkünün sahibi ve aynı zamanda o mülkü üzerinde tasarruf etme hakkına sahip olan tek ilahtır. وَلَهُ الْحَمْدُ Hamd onadır. Hamdın geçen derslerimizde tarifini nasıl yapmıştık? Hamd ne demiştik? Severek, sevgi ve tazim ile övülecek varlığı, övülen varlığı kemal sıfatlarıyla övmeye biz ne diyoruz? Hamd diyoruz. Yani Allah Azze ve Celle'ye ne yapıyoruz? Kemal sıfatları ile onu severek, onu tazim ederek övmeye biz ne diyoruz? Hamd diyoruz. Allah Azze ve Celle diyoruz ki bütün hamd da yani kamil olan kemal sıfatlarıyla övgüye layık olan da kimdir? Allah Azze ve Celle'dir. Yine Allah Azze ve Celle'nin dışında mahlukatına dönüp baktığımız zaman övgüyle yad edilen kulların amelleri vardır. Ve yine aynı kulun zemmedilen neleri vardır? Amelleri vardır. Yani mutlak övgü yalnızca kime aittir? Allah Azze ve Celle'ye aittir. O yüzden Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki وَلَهُ الْحَمْدُ Yani mutlak övgü yalnızca Allah Azze ve Celle'ye aittir. وَلَهُ الْمُلْكُ Mülkün mutlak sahibi kimdir? Allah Azze ve Celle'dir. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ O her şeye gücü yeten, her şeye muktedir olan, kadir olandır. Değil mi? Allah Azze ve Celle'nin kudreti, Allah Azze ve Celle bir şeyi yaratmak istediğinde yokluktan ne yapar? Var etme gücüne sahiptir. Var olanı yok etme gücüne sahiptir. Var olanı bir halden başka bir hale çevirmeye maliktir, sahiptir. O yüzden burada dönüp baktığımız zaman Allah Azze ve Celle'yi överken mülkün onun olduğunu, hamdın ona mutlak olarak genel manada değil mi? Hamdın ona ait olduğunu ve onun her şeye kadir olduğunu ne yapıyoruz? Bu şekliyle Allah Azze ve Celle'yi övüyoruz. Ve ayeti kerimeye dönüp baktığımız zaman arkadaşlar ayet-i kerime diyor ki وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ اِنَّهُ كَانَ عَل۪يمًا قَد۪يرًا Bakıyoruz ayet-i kerimede gökyüzünde ve yeryüzünde hiçbir şey Allah Azze ve Celle'yi ne yapamaz? Aciz bırakamaz. Allah Azze ve Celle hiçbir şey aciz bırakamaz. Ayetin sonunda Allah Azze ve Celle'nin iki tane ismi zikrediliyor. İnnehu kâne alîmen kadîrâ. Yani bakın Allah Azze ve Celle'nin ayetlerindeki yani şu belagata bakın. Burada mesela rahîmen gafûra demiyor. Konuyla alakalı değil mi? Allah Azze ve Celle'nin iki tane ismi zikrediliyor. Alîmen kadîrâ. Çünkü bir şeyin acziyeti ya cahil olduğundan kaynaklanır ya da gücünün kudretinin olmadığından kaynaklanır. Ayet-i kerimenin sonunda da alîmen o her şeyi bilen ve kadîran her şeye güç yetiren, kadir olandır. Burada Allah Azze ve Celle o yüzden ne diyor? Göklerde ve yerde hiçbir şey onu ne yapamaz? Aciz bırakamaz. Çünkü o her şeyi bilendir ve aynı zamanda her şeye güç yetirendir. O yüzden Allah Azze ve Celle'nin Alim ve Kadir isminin bu ayetin sonunda ne yaptığını görüyoruz? Geldiğini, zikrettiğini görüyoruz. Daha sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allahümme la mani'a lima a'tayt. Senin verdiğini engelleyecek, men edecek yoktur. Ve la mu'tiye lima mana'at. Senin mani olduğunu da verecek yoktur. Burada ne var arkadaşlar? Kadere bir teslimiyet var. Yani kişi hakkıyla şu ibarenin ne manaya geldiğini anlasa. Düşün. Allah Azze ve Celle sana bir şeyi murad etse, sana bu hayrın ulaşmasını istese, bütün dünya bir araya gelse bunu engelleyebilir mi? Engelleyemez. Peki Allah Azze ve Celle bir şeyden seni mahrum etmek istese, bütün dünya bir araya gelse, toplanıp sana bunu verebilirler mi? Veremezler. Sen evlendin. Allah Azze ve Celle sana çocuk, yani senin oğlun veyahut da kızın olmasını murad etti. Bütün dünya bir araya gelse bunu engelleyebilir mi? Engelleyemez. Peki sen evlendin, hiçbir sıkıntını olmamana rağmen Allah Azze ve Celle sana bu çocuğu vermemeyi murad etse, bütün dünya, bütün doktorlar, bütün tıp bir araya gelse sana bu çocuğu vermeye gücü yeter mi? Diyoruz ki yetmez. Peki hal böyle iken, yani bir Müslüman kişi, bir Müslüman kul Allah Azze ve Celle'nin murad ettiğinin sana ulaşacağını, onun yasakladığının, men ettiğinin de sana ulaşmayacağının farkında olan bir insan bir şey isteyeceği zaman Allah'tan başkasına yönelir mi? Akıllı olan bir Müslüman. Yani hayrın Allah'tan geldiğini biliyorsun. Ve bu hayrı Allah Azze ve Celle sana engellediği zaman kimsenin sana veremeyeceğini biliyor isen gidip kabirden, aciz olandan yardım ister misin? İstemezsin değil mi? Bu dua bize neyi öğretiyor? Eğer Allah Azze ve Celle bu vasıflara sahip ise, buna iman ediyor isen, o zaman bir ihtiyacın varsa kime yönel? Allah'a yönel. Çünkü bu hayrın ulaşmasında o murad ettiği zaman bu hayır sana muhakkak ki ulaşacak. Eğer Allah Azze ve Celle'den başındaki bir belanın def edilmesini istiyor isen, değil mi? Kime yönelmen gerekiyor? Allah'a yönelmen gerekiyor ki içinde bulunduğun sıkıntıdan seni kurtarabilecek tek varlık Allah Azze ve Celle. Neden durum böyle iken insan Rabbine yönelmez de aciz, kendisi gibi aciz olan, değil mi? Kendine başına gelen belaları def edemeyen, kendi başına gelen ölüme, değil mi, engel olamayan insanların peşinden koşar da onlardan yardım talep eder veyahut da içinde bulunduğu sıkıntıların giderilmesini ne yapar? Onlara arz eder, onlara sunar. Oysa ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin davetinin başına da bakın, ortasına da bakın, sonuna da bakın. İnsanları yönlendirdiği yer neresi? Allah'tan. Bir şey istiyorsan Allah'tan iste. Bir şeyden korkuyorsan da, sığınmak istiyorsan da kime sığın? Allah Azze ve Celle'ye sığın. وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ. Buradaki el-ced kelimesi, el-cid kelimesinin manasının ilim ehli zenginlik, gına olduğunu söylüyor. Burada da baktığımız zaman senin katında zengin olan kimsenin zenginliği ne yapmaz? O kimseye fayda vermez. Yani düşünün, bu dünyada çok zengin olan bir insan ahirete intikal ettiği zaman, ya işte zamanında ben hırsızlık yapmıştım, zamanında ben zina etmiştim veyahut da ana babama kötülük etmiştim, böyle günahlar işlemiştim. Onun karşılığında dünyamdaki olan şu serveti veriyorum. Sen de Rabbim bunu benden sil. Karşılığında da sana bu malı mülkü veriyorum dese, bu mal mülk Allah'ın katında böyle bir şey var mı? Geçerliliği var mı? Geçersiz. Yani bu dünyada zenginlik Allah Azze ve Celle'nin katında hiçbir şey ifade etmiyor. Orada hesaba çekileceğin zaman bu fakirdi, bu zengindi ayrımı yok. O yüzden malı olan insanın kibirlenme gibi bir lüksü de olmaması gerekiyor. Çünkü oraya gittiğin zaman Allah'ın huzurunda sen nesin? Zelilsin. Allah Azze ve Celle seni hesaba çektiği zaman senin malına, mülküne bakmayacak. Zaten o senin, benim zannettiğin o malın, mülkün de asıl itibariyle kimin? Allah Azze ve Celle'nin mülkü. O yüzden diyoruz ki burada ne var? Zengin olan kimsenin zenginliği de Allah'ın katında o kimseye ne yapmaz? Fayda vermez. Kişi bu dünyada kazandığı mala, mülke güvenip de ne yapamaz? Bu dünyada dilediği gibi yaşama yetkisi ona verilmemiş. Ve yine bu hadis-i şeriften çıkarttığımız faydalara gelince, biraz önce de söylemiştik. Dedik ki bu sadece farz namazlarda sonra yapılan bir zikirdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu böyle yapmıştır. Nafile namazlardan sonra olmayacağını söyledik. İlim ehlinin bu konu ve buna benzer konular ile ilgili getirdiği güzel bir kaide var. Yani bunu da iyi algılamak lazım. Diyor ki ilim ehli, وَاِذَا وُجُدَ سَبَبَ الْفِعْلِ فِي اَحْدِ الرَّسُولِ صَلَى اللّٰهُ سَلَمْ Allah Resulü Aleyhisselam'ın ahdinde, zamanında bu sebep olan fiilin mevcut olması ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin lem yef'alhu, bunu yapmamış olması, sünnetin bunun terki olduğunu gösterir. Yani ney? Şimdi düşünün, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bugün insanlar doğduğu günü kandil edinmişler. O güne has ibadetler yapıyorlar. Diyoruz ki sizin onun doğum günü olarak kutladığınız, o geceyi ihya ettiğiniz gecenin aynısı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşanıyor muydu? Yaşanıyordu. Bu sebep, aynı sebep o zaman da var mıydı? Yani aynı şey vardı. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem doğmuştu. Değil mi? O doğduğu gün her sene tekrarlanıyordu. Aynı sebep o günde neydi? Geçerliydi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o gün için özel bir ibadet şekli öğretti mi? Öğretmedi. O zaman diyoruz ki sünnet olan nedir? Bunun terkidir. Şimdi burada da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem farz namazlardan sonra bu zikri yapıyordu. Nafile namazlardan sonra mesela bugün insanlar bu zikir yapılabilir der ise ona ne diyoruz? Aynı sebep Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşarken mevcut muydu? Vardı. Onun zamanında da nafile namazlar kılınıyor muydu? Kılınıyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nafilelerden sonra bu zikri yapıyor muydu? Yapmıyordu. O zaman diyoruz ki asıl olan nedir bunun? Nafilelerden sonra yapılmamasıdır. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında da nafile namazlar kılınmasına rağmen bunu yapmıyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında kandiller geçiyordu ama ne yapılmıyordu? Yapılmıyordu. O zaman günümüzde de ne yapılması gerekiyor? Aynı şekilde terk edilmesi gerekiyor. Eğer bu işte hayır olsaydı muhakkak ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeleri bu hayırda ne yaparlardı? Bizden önce bu hayrı yaparlardı. Bu hayır için çaba sarf ederlerdi. Ve yine dönüp baktığımız zaman bu yapılan zikirler ile ilgili bunların sesli bir şekilde yapılması ne diyoruz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden olan bir şey. Yani namazı bitirdikten sonra ilerideki hadislerde de bunu alacağız. Kişi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirip selam verdikten sonra diyor ki Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Allahümme entes selam ve minkes selam. Tebarekte ya zel celali vel ikram. Ve ondan sonra bu biraz önceki aldığımız hadis-i şerif, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunları ne yapıyordu? Sesli bir şekilde bu zikirleri uyguluyordu. İbn Abbas radıyallahu anhu diyor ki İnne raf'as savti biz zikri hine yansarifun nas minel mektubeti. İnsanlar farz namazdan ayrıldığında bu zikirleri sesli bir şekilde yapmaları yaparlardı. Diyor ki kâne alâ ahdir rasûl sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Allah Resulü Aleyhisselam'ın ahdinde, onun zamanında farz namazlardan sonra insanlar bitirdiklerinde sesli bir şekilde bu zikirleri yaparlardı. Diyor ki وَكُنْتُ أَعْلَمُ اِذَنْ صَرَفُوا بِذَٰلِكَ اِذَا سَمِعْتُهُ. Ve ben de diyor insanların namazı bitirdiklerini bu zikirleri duyduğumda ne yapardım, neyi anlardım? Ha, insanlar namazın farzını bitirmiş. Neye geçmişler? Tesbihata. Herkes kendi tesbihatını kendisi yapıyor. Demek ki Abdullah İbn Abbas radıyallahu anh namaza geç kaldıysa artık yani buradan ne anlıyoruz? Yani insanların namaza bitirdiğini nereden anlardım diyor. Bu zikirleri duymaya başladığımda herkes kendi zikirini kendisi sesli bir şekilde yaptığı zaman diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında insanlar farz namazı bitirdiklerinde bu zikirleri ne yaparlardı? Sesli bir şekilde yaparlardı. Bu rivayet nerede geçiyor? Bukhari ve Müslim'de geçiyor. Yalnız burada şuna dikkat etmek lazım. Bu zikirler sesli bir şekilde yapılacak. Ama birisi bize çıkıp derse ki hocam bizim günümüzde de uygulama böyle değil mi? Müezzin Subhanallah diyor. Değil mi? Sesli bir şekilde insanlar Subhanallah diyor. Elhamdülillah diyor. Allahu Ekber diyor. Bu zikirleri yapıyorlar sesli bir şekilde. Diyoruz ki sesli bir şekilde bunu yapacaksın ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği şekilde yapacaksın. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin namazda selam verdikten sonra yaptığı zikirleri bize aktaran hadis-i şeriflere dönüp baktığımız zaman toplu bir şekilde yaptıklarını ne yapmıyoruz? Görmüyoruz. Yani müezzin arkadan Subhanallah derdi. Sonra herkes Allah Resulü Aleyhisselam ve sahabelere 33 kere Subhanallah derdi. İşte müezzin Elhamdülillah derdi. Ondan sonra hepsi Elhamdülillah derdi. Böyle toplu bir şekilde, cemai bir şekilde zikir yaptıklarını ne yapmıyoruz? Görmüyoruz. Sahabe diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam namazı bitirirdi. Sağa sola selam verdikten sonra 3 kez Estağfurullah, Estağfurullah, Estağfurullah. Allahümme entesselam ve minkesselam. Tebarakta ya zel celali vel ikram derdi. Veyahut da bu aldığımız hadis-i şerifte olduğu gibi bu zikirleri ne yapardı? Yapardı. Sahabeler de bu zikirleri ne yapardı? Aynı şekliyle farz namazlardan sonra kendileri yapardı. Yoksa toplu bir şekilde cemaat halinde ne yapmazlardı? Yapmazlardı. Biraz önceki söylediğimiz kaideye bunu oturttuğumuz zaman ne diyoruz? Hani bir insan bize dese ki toplu şekilde yapılmasında ne gibi bir sıkıntı olabilir ki? Diyoruz ki aynı sebep Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında var mıydı? Vardı. Namazları beraber kılıyorlardı. Toplu bir şekilde ne yaparlardı? Tesbihat yapabilirlerdi. Peki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu yaptı mı? Yapmadı. O zaman diyoruz ki sünnet olan nedir? Bunun toplu bir şekilde yapılmamasıdır. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekliyle yapmıştır. Bugünlük bu iki hadisle yetinelim. Haftaya da inşallah kaldığımız yerden devam ederiz. Subhaneke Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyk.